Ayrım 27 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 412 Zekeriya Öze Smith ve Son. Tayyip'in savcısı olduğunu iddia ettiği Ergenekon'da resmi savcı olarak görülen askerlikten çürük Zekeriya Öz, 1994 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde görev yapmıştı. Çine sokakları Kara Çarşafı ilk defa savcının eşinde gördü. Çine gibi bir ilçede çarşaflı olarak dolaşmasının çok garip kaçtığı fark edilmiş olacak ki bir süre sonra savcının eşinin kara çarşafı çıkardığı görülüyordu. Çine savcısı Ayhan Uğur'dan bir süre sonra savcı Zekeriya'yı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet ediyordu. Gerekçe, Zekeriya'nın kıdemli savcı Uğurdan'a adliyelerde sicil kaydı, faks ve benzeri işlemlerden gelen paraların Çin'e Adliyesi Adaleti Güçlendirme Vakfı'na aktarılan kısmını paylaşarak adliyeyi değil kendi ceplerini güçlendirme teklifiydi. Bu ahlaksız teklife oldukça sert tepki gösteren kıdemli savcının şikayeti sonucu Zekeriya Öz Bitlis'in Mutki ilçesine sürülüyordu. Zekeriya tarihin sayfalarında ensesine namlu dayanan, ancak buna rağmen namluyu dayayan insandan şikayetçi olmayan bir savcı olarak da yerini aldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın işlettiği kahvehanenin önünde Mehmet Ocak adlı kum ocakları dahil birçok işletmesi olan vergi rekortmeni bir iş adamı, Zekeriya'nın babası ve oğlunun da gözleri önünde silahını çekip savcının ensesine dayıyordu. Savcının ensesine namluyu dayayan iş adamı Ocak onu kolundan tutup sürükleye sürükleye kahvehaneye sokuyordu. Savcı iş adamının rehinesi olmuştu. Basında yer alan haberlere göre Aydın ve Çin'e emniyeti alarma geçiyor, savcıyı kurtarmak için kahvenin çevresi kuşatılıyordu. Kaymakam, savcı ve Çin'e eşrafı Mehmet Ocak'tan savcıyı bırakmasını istiyorlardı. Saatler sonra sinirleri yatışan Ocak savcıyı salıyordu. Ancak çok ilginç bir olay gelişiyor. Zekeriya Ocak'tan şikayetçi olmuyordu. Zekeriya şikayetçi olmadığı gibi olay da örtbas ediliyordu. Hikmet'in kerameti çok geçmeden ortaya çıkıyordu. Savcı Zekeriya iş adamından zorla haraç almaya kalkışıyor, arabasının benzinini iş adamının benzinliğinden bedava doldurtuyordu. Zekeriya ile ilgili iddialar bitecek gibi değildi. Zorla silah sattırmaktan, Çin'de faaliyette bulunan İstanbullular Nakliyat isimli bir firma ile araba alım satım işlerine kadar. Ergenekon savcısı olduğunu iddia eden Tayyip'i geçinemiyorum diyerek başbakanlığı döneminde ticaret yapar da Zekeriya ondan aşağı kalır mı? Tüccar siyasetin tüccar savcısı. Zekeriya borç ödemeyi de sevmez. Öyle ki Bursa Barosu'na kayıtlıyken baro aidatlarını ödemediği gerekçesiyle barodan kaydı bile silinir. 28 Aralık 2009 tarihli Akşam gazetesi Ergenekon savcısı Zekeriya Öze, Coşkun Sucukları'nın sahiplerinden Şamil Coşkun'un Smith Wesson marka bir silah hediye ettiğini yazıyordu. Savcıya bir süre önce de Tayyip kendi makam arabasını tahsis etmişti. Zekeriya'nın kullanımına sunmak amacıyla. Tayyip'in daha doğru deyişle devletin lüks Mercedes'inde keyif yapan Zekeriya, böylece Tayyip muhaliflerine ülkeyi dar edecek, hepsini adliyedeki ve emniyetteki Fethullahçı takımıyla beraber cezaevlerine gönderecekti. O günlerde Zekeriya silah aramaktadır, kendi var olan silahlarına rağmen. Tesadüf bu ya, Coşkun Sucukları'nın ortaklarından Şamil Coşkun da ruhsat yenilemeyi unutmuş. Ne yapayım diye kara kara düşünürken bir polis memuru arkadaşı savcının böyle bir silah istediğini söylüyordu. Sucukçu Şamil bu haber karşısında öyle sevindirik olmuş ki sormayın. Hemen savcıyı aramışlar, savcı da silahın üzerine balıklama atlamış. Böylece kimilerine göre 5000, kimilerine göre 800 liralık silahın sahibi olmuş. Bir savcı 800 lira için bunu yapar mı, yakışır mı? Sorularına hala yanıt alınabilmiş değil. 29 Aralık 2009 tarihli Akşam gazetesine demeç veren Şamil Coşkun, savcı ile geçmişe dayanan hiçbir tanışıklıklarının olmadığını ve dostluğunun bulunmadığını söylemiş. Ortak dostları bir polis memuru vasıtasıyla işlemlerin gerçekleştiğini anlatmış. Siz yediniz mi? Ben de yemedim. Birbirlerini tanımıyorlarmış ama biri diğerine silah hediye ediyor, hem de Smith Wesson. Şimdi hafızamızı biraz yoklayalım. Tayyip sigortalı yaşama kaç yılında başlamıştı? 1974. Hangi firmada? Coşkun Et ve Sucuk. yani savcı Zekeriya'ya silah hediye eden Şamil Coşkun'un ortak olduğu şirkette. Tayyip'in bu şirketle bağı bu sadece bu kadar mı? Olur mu? 1981 yılında İETT'den ayrılıp tekrar bu şirkete dönmüştü. Tayyip ile bu şirketin ortaklarının arasında geçmişten bugüne dostluk, arkadaşlık ve ticari bağlar vardı. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun başkanı Profesör Doktor Bilal Er Yılmaz, 28 Aralık 2009 tarihli Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, "Kamuda hediye lokum bile yasak" diyerek bu konuda şunları anlatıyordu. "Üniversitede öğrencileri memleketten getirdikleri lokumları bile reddediyorum. Çok ısrar ederlerse gözleri önünde açıp koridorda dağıtıyor, evime götürmüyorum. Zira hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Küçüğe müsamaha ile baktığınızda zamanda müsamaha alanı genişleyebilir. Etik zaten ihmal edilebilir, küçük şeyleri engellemek için var. Yoksa büyük yolsuzluklar için yasalar var. Ama çok eski bir alışkanlık. Bir kamu görevlisi o makamda olmasaydı bu hediyeler kendisine gelir miydi? Öyle bakmalı meseleye. Osmanlı Devleti'nin çöküşünde hediye, rüşvet ve yolsuzluğun çok önemli yeri var. İkram, bahşiş, rüşvet bunlar yozlaşmada birbirini besleyen unsurlar. Rüşvet alıyor, ben bahşiş aldım diyebiliyor. Kamuda bahşiş olmaz. Bir hizmetin bedeli vardır, bu da ya kanunla düzenlenir ya da bedavadır. Sizin anlayacağınız son günlerde DTP'lilerden küfür üzerine küfür yiyen Tayyip, onların da gözünü korkutsun diye olacak Zekeriya'ya silah gönderiyor, bu alışverişte köprü eleman kullanıyordu. Tayyip'in hal ve gidişi zayıf. Tayyip'in 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından Siirt'te milletvekili seçildiği 2003 yılına kadar hakkında açılan yolsuzluk dosyalarının sayısı 84'e ulaşıyordu. Bu dosyalardan sadece birinden beraat eden Tayyip, 20 kadar dosyadan ise rahşan affı sayesinde kurtuluyordu. Tayyip bazı dosyalardan AKP'nin iktidar olmasından faydalanarak kendi bakanlarından "işlem yapılmasına gerek yok" şeklinde raporlar almak suretiyle yargılamaya takılıyordu. Tayyip'in yaptığı yolsuzluklardan kurtulması için şeytanın aklına bile gelmeyecek yöntemler icat ediliyordu. Yine bir yolsuzluk dosyası gereği yapılmak için Esenler Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiliyordu. Oysa Esenler'de Ağır Ceza Mahkemesi yoktu. Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı gibi adliye de yoktu. Ama Tayyip'in belgelenen yolsuzluk dosyaları gereği için oraya gönderiliyordu. Yolsuzluklarla mücadele ettiğini, hortumlarını kestiğini savunan Tayyip'in kurduğu hükümetin başta Maliye Bakanı olmak üzere birçok bakanının dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, cürüm işlemek için çete oluşturma, naylon fatura, zimmet suçlarından dosyası bulunuyordu. Tayyip'in de aynı suçlardan bugüne kadar açılan 84 adet dosyası bulunuyordu. Tayyip'in bakanlarının yanında bürokratlarından birçoğu da yolsuzlukların göbeğinde yer alıyordu. Tayyip'in temiz bir arkadaş dediği RTÜK Başkanı Zahid Akman, gurbetçileri dolandıran Deniz Feneri Derneği ile anılıyor, her gün bir başka yasa dışı işlemleri nedenleriyle gazetelere konu oluyordu. Zahid Akman karıştığı yolsuzluklar nedeniyle Tayyip'i destekleyen Taraf gazetesini bile isyan ettiriyordu. 18 Haziran 2009 tarihli Taraf gazetesi, "Temiz arkadaş nitelikli dolandırıcı" başlığı ile çıkıyordu. Akman'ın hakkındaki iddiaların hemen hemen hepsinin kanıtlanmasına rağmen Tayyip başbakan sıfatıyla resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal suçlamalarıyla soruşturma başlatılması yönündeki izin talebini kabul etmiyor, Akman'ı adaletin elinden kurtarıyordu. En büyük Müslüman tiplemesi. 16 Aralık 2009 tarihinde Celal Durgun, Deniz Soma, AKP Fethullah Gülen iktidarının yarattığı bir tipten bazı ipuçları veren yazısını göndermiş. O da bu yazıyı köşesine almış, bakın ne demiş. "Defalarca hacca gitmişsin, namaz saatlerini kaçırmıyormuşsun. Başbakanın bakanların gittiği camileri kolluyorsun, ön saflarda görünmek için çırpınıyorsun. Kardeşlikten, haktan, hukuktan, dinden, imandan söz ediyorsun ama sözün başka, sen başkasın. Dilin el etek öpmekten kirlenmiş. İşin yalan, gücün yalan, yaşamın yalan, sözün yalan, sen yalansın. Bakarım sakallısın, bakarım cübbeli, bakarım takkelisin. Bir bakarım boynunda kravat, iki yakan bir arada, iki dirhem bir çekirdeksin. Bir bakarım ayağında şal var, elinde tesbih, yerlerde dolanırsın. Bazen bu dünyalı, bazen öteki tarafta gibisin. Para sende, zamparalık sende, karı kız işleri sende. Şık sensin, şeyh sensin, dünyada senin, ahirette. Biliyorum dinin yalan, inancın yalan, namazın yalan, niyazın yalan. İşin soytarılık, dal kavukluk. Yala yalayabildiğin kadar, çal çalabildiğin kadar. Devran senin, banka senin. Hadi be koçum, mal senin, mülk senin. Arkanda din kardeşlerin, önünde yol kardeşlerin. En büyük Müslüman sensin, en cesur demokrat sensin. Bölücüsü seninle, liboşu seninle, döneyi seninle. Ver veriştir, tak takıştır. Vicdansızlık sende, yalan sende, iftira sende. Kim tutar seni? Amerikalı'dan Tayyip'e kıvırtma. Akbaba'nın Temel İçgüdüsü adlı kitabımda Tayyip Erdoğan'ın Alman Başbakanı ile yaptığı konuşmanın üzerinden daha 2 dakika bile geçmeden ABD yetkililerinin haberdar olduğunu, Tayyip'e telefonla anında sözünü tutmasını ikaz ettiklerini şöyle aktarmıştım. 20 Kasım 2002 tarihinde Alman Başbakanı ve Tayyip Erdoğan baş başa görüşüyorlardı. Görüşmenin gizli kalması için yanlarına tercüman bile almıyorlardı. Bu görevi Almanya'da sandviççilik yaparak trilyoner olduğu masalını anlatan ve Tayyip'in dış konulardaki danışmanı olan Cüneyt Zapsu yerine getiriyordu. Alman dışişleri görüşmede o günlerde Ankara DGM'de Alman vakıflarının yargılanma davasının gündeme geldiğini belirtiyor, ancak ilk zamanlar Tayyip'in verdiği sözlerden bahsetmiyordu. Alman Başbakanı Tayyip ve Cüneyt Zapsu üçlüsü ile sınırlı olan görüşmelerinin bir yerinde Tayyip, Alman Başbakanına 3 Mart tezkeresi hakkında tezkereyi geçirmek niyetinde olmadıklarını, Amerikalıları oyaladıklarını söylüyordu. Ve kıyamette bu konuşmanın hemen ardından kopuyor, aradan 2 dakika bile geçmeden Tayyip'in dikkati çekiliyordu. Ama ne çekilme! Tayyip şaşkınlıktan donup kalıyor, hiçbir cevap veremiyordu. Öyle ya, konuşma 3 kişiyle sınırlı olmasına ve daha aradan 1 dakika geçmemesine rağmen Amerikalılar sohbetin içeriğini nasıl öğrenmişlerdi? Şimdi AKP'nin Temel İçgüdüsü adlı kitaptan ABD yetkililerinin Tayyip'i uyardığı o bölümü hatırlayalım. Çok ilginçtir ki çok kısa süre içinde baş başa yapılan konuşmanın tab metnine vakıf olan Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği üst düzeyinden Tayyip'e ihtar gelir. Kıvırtma, tezkereyi bir an önce geçir. Türkiye'de yasa dışı faaliyet gösteren Alman vakıflarının ülkemizin bütünlüğüne, laik cumhuriyet rejimine karşı çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirildikleri, yerli partnerleriyle birlikte irade birliğine vararak bir ittifak oluşturdukları, varmak istedikleri amacın Türkiye'nin emniyeti, birlik bütünlüğü, rejimi için ciddi bir tehlike oluşturmak olduğu, mülkiye vakıflar ve maliye müfettişlerinin raporları ile belgeleniyordu. Müfettişlerin bu tespitlerinden önce de Doktor Necip Ablemitoğlu Alman vakıflarının ülkemiz için zararlı eylemlerini gün yüzüne çıkarmıştı. Ankara DGM Başsavcılığı Alman vakıflarının ülke aleyhine olan eylemlerinden dolayı bu vakıfların yöneticilerine ve ilişkide oldukları yerli ortak arkadaşlarına dava açmıştı. İddianamenin açıklanmasıyla ortalığı ayağa kaldıran Almanlar, Türkiye'yi arka bahçeleri gibi gördüklerini de kanıtlıyorlar, bize sömürge muamelesinde bulunuyorlardı. İddianamenin hemen ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Rudolf Schmidt, Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyalı telefonla arayarak Alman hükümetinin Türkiye'deki gelişmelerden duyduğu rahatsızlıkla ilgili protestosunu iletiyordu. Tayyip Erdoğan 20 Kasım 2002 tarihinde Alman Başbakanının Alman vakıfları hakkında Ankara DGM'de açılan dava nedeniyle kendisini sıkıştırması karşısında "Bizde yargı bağımsızdır" diyemiyor, tam tersi "Alman vakıfları davasını halledeceğiz" diyordu. Tayyip'in kendilerine verdiği güvence karşısında tatmin olamayan Alman devleti iyice azgınlaşıyor, dört bir yandan saldırıya geçiyordu. Alman hükümeti iddianamenin derhal geri çekilerek DGM'nin davayı kapatmasını istiyordu. Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse, Türk siyasetçilere Alman vakıfları davasına karşı çıkma çağrısı yapıyor ve şöyle diyordu. Vakıflar suçlu bulunursa bu Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenlere şamar olacak. Bu arada Alman gazeteleri de toplu halde Ankara'yı hedef alıyor, vakıf davasından beraat etmezlerse Türkiye Avrupa Birliği rüyasını unutsun diyorlardı. Sanki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacaklarmış gibi. her fırsatta Türkiye'de yargı bağımsız olmalı şeklinde beyanatlar veren Almanlar, yeraltı faaliyetleri ortaya çıkıp ülkemiz aleyhindeki hainlikleri belgelenince "Türkiye hukuk devleti olmanın çok uzağında" diyorlardı. Süddeutsche Zeitung gazetesi Türk hukuk çevrelerine dayandırdığı haberinde Türkiye'den ve AKP hükümetinden başka hiçbir ülkenin, hiçbir hükümetin kaldıramayacağı iftiralarda bulunuyorlardı. Süddeutsche Zeitung gazetesi Alman davasına bakan Ankara Birnoğlu DGM Başkanı Orhan Karadeniz'in iddianamenin ilgili olduğu alanda uzman olmadığı gibi diğer iki hakimin de birbirleriyle barışamayacak derecede kavgalı olduğu açıklamasını yapıyordu. Ancak bilgisizlikle suçladıkları mahkeme tarafından 2 ay gibi rekor sayılabilecek bir kısalıkta geçen bir süre içinde beraat ettiriliyorlardı. Dava sırasında inanılmaz bir olay daha yaşanıyor, beraat kararını Almanlar mahkemeden önce kendileri ilan ediyorlardı. Mahkeme aşamasında başbakanlık koltuğunda oturan Abdullah Gül, dava ile ilgili her kararı anında Alman Dışişleri Bakanı'na iletiyor, telefonla sürekli olarak bilgiler veriyordu. PKK baş tacı. Tayyip 2002 seçimlerinden önce Türkiye'nin doğusu için Kürdistan terimini kullanarak safını belli ediyordu. Sadece o kadar mı? Olur mu? PKK'nın cenaze töreninde bayrağını açması da, F-16'ların alçaktan uçuş yapması da yanlış. İki tarafın da yaptığı yanlış şeklindeki sözleri PKK ile TSK'yı aynı kefeye koyuyordu. PKK'lıların şehit ettiği askerlerimizin cenazesinde cenazeye katılanların PKK'yı lanetlemelerine tepki gösteriyor, cenazede slogan atılmaz diyordu. Ancak Gazze'ye giden gemide öldürülenlerin cenaze namazında atılan sloganları teşvik ve takdir ederek alkışlıyordu. Şehit olan askerlerin cenazeleriyle de kendince alay ediyor ve şöyle konuşuyordu. Kendileri binemedi, bari cenazeleri Mercedes'e binsin. İktidara geldikten sonra başta APO olmak üzere PKK ile Lale Devri'ni yaşamaya başlarken, bu ülkeyi savunan, bu uğurda sakatlanıp gazi olan ve yine bu ülke için çarpışan kahramanlar ve şehit aileleri için cehennem azabı başlıyordu. Kahramanlar birer birer terörist iftiralarına uğrayarak cezaevlerini dolduruyordu. PKK'lılar ise dağlardan davul zurnalarla karşılanıyor, karşılayanlar arasında devlet görevlileri başrolde yer alıyorlardı. Askerimizi, insanlarımızı şehit eden ve katleden dağdaki teröristleri şehre inmeye çağırıyorlar ve her birine 5000'er lira vermeyi vaat ediyorlardı. Bu ülke için sakat kalan gaziler ise ya açlıkla pençeleşiyor ya da Fethullahçı yapılanmanın tertibiyle Tayyip'in çakma savcılığıyla oluşturulan Ergenekon dümeniyle iftiralara uğrayıp cezaevlerine gönderiliyorlardı. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan ve PKK'nın siyasi kanadı olan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk, 5000 lirayı beğenmiyor ve başka haklar da istiyor ve şunları söylüyordu. 5000 liralık maaş için bu ülkeyi terk etmediler. Böyle bir proje Mahmur'daki insanları mutlu etmez. Oysa aynı günlerde bu ülke için sakat kalmış kahraman gazimiz açlıktan hayatını kaybediyordu. 28 Ekim 2007 tarihli Tayyip yandısı Dinci Vakit gazetesi bile şehitlere yapılan muameleye adeta isyan ediyor, şehitler için lokum dağıtan gençlerin gözaltına alınma haberini şöyle duyuruyordu. MHP Sincan İlçe Teşkilatı tarafından önceki gün Hitabet Camii'nde terör şehitleri için mevlüt okutuluyordu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlüt sonrası MHP'li gençler lokum dağıttı. Ancak cami avlusuna gelen polisler gençleri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençler sorgulandıktan sonra lokum dağıtmamaları konusunda uyarıldı. İfadesi alınan gençlerin camiye gelip lokum dağıtmaya devam etmeleri üzerine tekrar gelen polisler gençleri caminin bahçesinden çıkararak lokum dağıtmamaları konusunda tekrar uyarınca cuma namazından çıkan vatandaşlar polise tepki gösterdiler. Polis ile vatandaşlar arasında bir süre gerginlik yaşandı. Şehit ailelerine bir adet lokumu çok gören emniyetin içinde yuvalanan, başta Fethullahçı polisler olmak üzere tarikatçı polisler, kendi soylarından, kendi meşreplerinden gördükleri PKK'lıları ise başlarına taç yapıyorlardı. Onlara her türlü imkanı sunuyorlar, evlerinde başta eli kanlı terörist başı APO'nun posterleri olmak üzere PKK'nın paçavralarını açmalarına yardımcı bile oluyorlardı. 2010 Nisan'ında ise polis arabalarından halka Kürtçe şarkılar dinlettiriliyordu. 10 Mart 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesinde polisin PKK'lılara yandaş muamelesi yapması şöyle yer alıyordu. polis silahlı kuvvetlerin protesto edildiği terör örgütünün gösterisinde PKK'yı sembolize eden kıyafetler giymiş kadınlara gül dağıtıp şeker ikram etti. Ve Uşak'ta aracının camına "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözlerini yazan vatandaşa polis ceza yağdırıyordu. Ya aracına PKK'yı sembolize eden paçavrayı açanlara? Onlara da selam duruyorlardı. 17 Temmuz 2009 tarihli Vatan Gazetesi'nde Mustafa Mutlu günün sorusu başlığı altında şu suali yöneltiyordu. Hakkari'de şehit düşen piyade er Bahadır Han Solak'ın cenazesinde arkadaşları "Yemen yolu çamurdandır, sefer tası bakırdandır, gemiciyi olan bedel öder, şehidim fakirdendir" diye bir pankart açınca yaka paça gözaltına alınmışlar. Sorum Adalet Bakanı'na, bu sözlerin benzerlerini her gün milyonlarca kişi söylüyor. Onların hepsini toptan içeri tıkabileceğiniz yeni hapishaneler yapmayı planlıyor musunuz? Polis Atatürk milliyetçilerine göz açtırmazken PKK'lıları ise oldukça şefkatli davranıyor. 2009'un son günlerinde alınan mahkeme kararına rağmen DTP'li milletvekilini yakalayıp mahkemeye çıkarmıyordu. DTP'lilere "adeta sizi yakalamamaya geliyoruz" türünden davranışlara giriliyor, DTP binasına gidilip çay kahve içilip dönülüyordu. Neredeyse bir aydır Ankara'da eşi benzeri görülmemiş bir skandal yaşanıyordu. Polis mahkemenin görüldükleri yerde alınıp getirilecekler dediği eski DTP'li, yeni BDP'li milletvekillerini bir türlü mahkemeye götürmüyordu. Hepsine tek tek koruma hizmeti veriyor ama onları görmüyordu. Hangi binaya saat kaçta girip çıktıklarını not ediyor ama yakalamıyor. Attıkları nutukları polis kamerasıyla çekiyor ama alıp mahkemeye götürmüyor. Böylece mahkemenin emrini yerine getirmiyor. Mahkemeyi, yasaları, adaleti yok sayıyor. Belli ki İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla aman demokratik açılım süreci yara almasın diyerek bile bile görevini ihmal ediyor ve suç işliyor. Herkese hiddetli, PKK'ya şefkatli. Tayyip'in devrinde PKK altın dönemini yaşıyordu. PKK'lılar kahraman muamelesi görüyorlardı. TSK ve ulusalcılar ise hain. Eylemleri PKK yapıyor, Tayyip ve Fethullahçılar olayları Ergenekon dümeniyle silahlı kuvvetlere yükleme çabalarına giriyorlardı. 2009 Aralık ayı sonlarında PKK, Tokat Reşadiye'de 7 askerimizi şehit ediyor, Tayyip ve şürekası PKK hamiliğine soyunarak şüpheleri başka yerlere çekmeye çalışıyorlardı. Tabii bu denli garip bir durum karşısında Halil Arık soruyor. Bu adamlar ya konuşmasını bilmiyor ya da azgın ve hain bir planın sarmalındayız. Ya ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor ya da isteyerek kafa karışıklığı yaratıp gizli planlarını azgınca uygulamaya sokuyorlar. Bir anlatım yeteneğinden mi yoksunlar yoksa söylediklerinin doğuracağı sonuçları idrakten mi yoksunlar? Yoksa idrakten yoksun olan biziz de haksız yere mi suçluyoruz onları? Bülent Arın çıkıyor ve diyor ki, "Gözaltları çöktü, ne hallere düştü civanım." Güya hizmetten yorgun düşmüş civanı. Yorulacak da uykusuz da kalacak, ülkede kaybolan deveden sorumlu olan o. Civanımızın bu halleri çok üzdüyse alın civanınızı başımızdan, sizin olsun. Aldı sözü Dengirmir, kapatılan DTP'yi ziyarete gitmiş, gider, geçmiş olsun demiş, der. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Akıl vermiş Dengir Bey. Meclisten çekilmeyin, kazandığınız mevzileri kaybedersiniz. Aynen kendi ifadesi. İşte takılınan nokta bu, mevziyi kaybetmek. AKP'li Bakan Bay Hüseyin Çelik, 1993'teki 33 erin şehit edilmesi gibi Tokat'taki 7 erin şehadeti de TSK'lı Ergenekon'un işi. Kanıtın nedir? TSK'nın bu denli yıpratılması hainden ve düşmandan başka kimin işine yarar? Bu da ülkemi pazarlamakla mükellefim diyerek en açık itirafı en açık biçimde çekinmeden ortaya koyabilen RTE'den. Tokat saldırısını 3 gün sonra PKK'nın üstlenmesi üzerine gittiği Amerika'dan ülkemize dönen Tayyip'in ayağının tozuyla verdiği demeç. PKK'nın üstlenmesi söz konusu ama gerçeği bu mudur? PKK üstlendi diye budur türünde bir yaklaşım söz konusu değil. PKK'nın itirafına rağmen bu korumacılık niye, kime, kimin adına? Bu da aynı konuda yandaş basından bir örnek. 12 Aralık 2009 tarihinde Yeni Şafak gazetesinden Yasin Aktay bakın neler yazıyor. PKK münasebetsiz bir eylemi sadece üstlenmiştir. Eylemi kendisinin yapmış olduğu kanıtlanmamıştır. Eh, pes doğrusu. Söylem birliği dediğin ancak bu kadar olur. PKK 2009 Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren neredeyse bütün Türkiye'de isyan provaları yapıyor, karakollara saldırıyor ama başbakan ne hikmetse susuyordu. Adamlar PKK'nın kurulduğu evde milletvekilleri eşliğinde ayin ya da tören yapıyor, Tayyip bir laf olsun etmiyor. O Tayyip ki siyasetçiler sürekli konuşmasın diyen bir köşe yazarını bile millet ve devlet düşmanlığı ile itham ederken, yürüyen memurundan işçisine herkese bağırıp çağırırken, harç parasını protesto eden üniversite öğrencisini paylarken, eli kanlı PKK eşkıyasına ne hikmetse susuyor. İstisnasız herkese hiddetlenen, öfke kusan Tayyip'in gönlünde var olan bu PKK şefkati niçindir? AKP'nin 7 yıllık iktidarında emin olun başbakandan PKK ya da Barzani hakkında bir kez olsun "hah şöyle denilebilecek" tek bir eleştirisini ya da gürlemesini hiç mi hiç işiten oldu mu? Hiç düşündünüz mü? Tayyip iş PKK'ya geldi mi Kasımpaşalılığını birden niye unutuyor? Bırakın Kasımpaşalılığını unutmasını, Ahmet Türk'ün Samsunluları tahrik etmesi sonucu yediği yumruğun ardından ta Amerikalardan onu arıyor ve kendisine geçmiş olsun diyordu. Sadece geçmiş olsun demekle de kalmıyor, her türlü sorunu ile de ilgileniyor, Samsun Emniyeti'nde bazı isimleri görevden aldırıyordu. Oysa PKK tarafından şehit edilen vatan evlatları için kılını kıpırdatmıyor, onların ailelerini arayıp bir başsağlığı bile dilemiyordu. Hassiktir. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin eski vekil ve belediye başkanları Tayyip hükümet ve devlete dümdüz gidiyorlardı. Küfür üzerine küfür, hakaret üzerine hakaret, aşağılama üzerine aşağılamaya doymuyorlardı. Van milletvekili Özdal Uçar Erdoğan için kalın kafalı tabirini kullanıyordu. Herkes Kasımpaşalı Tayyip'e dönüyor, kabadayılık ruhunda varmış ya ne cevap verecek diye. Tayyip'in başı önünde yanıtı sessiz oluyordu. Hamdolsun. DTP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan Tayyip'e kafayı yemiş diyor. Ancak Kasımpaşalı Tayyip'ten gık çıkmıyor, göbeğini kaşıyor. Ya Rabbi şükür bu vartayı da ucuz atlattık diye iç geçiriyordu. İşçiyi, memuru, çiftçiyi, esnafı fırçalayan, şehit analarına bas bas bağıran, muhalefet ve yazarlar en ufak bir söz söyleyince hemen mahkemelere koşup tazminat davaları açan, olmadı onları Ergenekon operasyonları ile cezaevlerine dolduran Tayyip, DTP'lilere ne ağzını açıp bir tek laf edebiliyor ne de bir dava açabiliyordu. Güçlü karşısında boyun eğme, güçsüzün önünde efelenme fıtratı taşıyan Tayyip'in bu suskunluğu normal karşılanmalıydı. Tayyip'in güçlüler karşısında suskunluğu sadece bu kadar mı? Olur mu? Tamamını yazsam herhalde Tayyip'in ürkeklik destanı olurdu. Aralık 2009'un bombasını DTP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir patlatıyor, Tayyip'i, hükümeti ve devleti küfür bombardımanına tutuyordu. Baydemir'in neler söylediğini bir daha hatırlayalım. Meşe ağacının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet? Bu denli açık, bu denli net bir şekilde küfür eden Baydemir'in bu hakaretleri karşısında ne kabadayı ruhlu Tayyip'ten ne de hükümetten ses gelmiyor, çıtları çıkmıyor, içlerini geçirerek şöyle mırıldanıyorlardı. Hayırlara vesile olur inşallah. Atatürk'ün sözlerini yazan kartonlar gösterdiler diye meclis başkanını azarlayan, kendini eleştiren milletvekillerinin eleştirilerine katlanamayıp yine meclis başkanını "sen mi susturursun yoksa ben mi susturayım" şeklinde paylayan Tayyip, Baydemir'in "meşe ağacının hangi dalı nerenize battı" şeklindeki sözleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyordu. Mecliste ve fırsat bulduğu her ortamda Tayyip'in gönüllü avukatlığını yapan, Tayyip'in soğuk aldığını kastederek "üşütmüş" diyen milletvekilinin üzerine yürüyen ve meclisi birbirine katan Nimet de bu hakaretleri başı önünde sineye çekiyordu. Baydemir döktürmeye devam ediyordu. "Devleti ve hükümeti yönetenlere sesleniyorum. Bizi güvercin ve şahin olarak ayırmayın. Böyle söyleyenlere hassiktir diyoruz, hassiktir." Vallahi Tayyip ve ekibinden bu sözlere de cevap gelmiyor. Hepsi tam siper araziye uyuyordu. "Hey, orada kimse var mı?" Erdoğan'a ağır hakaret. 7 Mart 2010 tarihli gazetelerde Erdoğan'a ağır hakaret başlığı altında Hollandalı milletvekili Geert Wilders'in Tayyip'e tam bir ucube şeklindeki sözleriyle peygamberimize karşı sergilediği hakaretler yer alıyordu. Tayyip Hollandalı karşısında da gıkını çıkaramıyor, onun hakaretlerini de sineye çekiyordu. Bakın Hollandalı'nın hakaretleri basında şöyle yer alıyordu. İslam karşıtı fitne filminin Lordlar Kamerası'ndaki gösterimi için İngiltere'ye giden Hollandalı milletvekili Geert Wilders, Başbakan Tayyip Erdoğan'a ucube dedi. Radikal sağcı politikacı nazizme benzettiği İslam dini ve peygamberi hakkındaki kışkırtıcı ifadelerini yineleyerek, "Bence Avrupa'da yeterince İslam var" şeklinde konuştu. AB'ye üye olmak isteyen Türkiye ile bir sorunu olmadığını belirten Geert Wilders, Erdoğan'dan tam bir ucube diye söz etti. Irkçılık karşıtları parlamento binası önünde protesto gösterisi düzenlerken, radikal sağcı bir grup ise İngiltere'nin bir Geert'e ihtiyacı var ve Doğu Londra camisini kapatın şeklinde pankartlar açtı. 27. ayrımın sonu, sayfa 428.